Ayrım 23.
Ne güzel sizi işitmek. Nasılsınız? Yeni romanınızı ne zaman okuyacağız? Ah, ben de sizin kadar merak ediyorum. Aysel'e, yani Aysel Hoca'ya söyler misiniz lütfen? Şey der misiniz? Ya da daha sonra arasam? Nasıl isterseniz. Tiyatroya gitmişti. Engin galiba daha konuşmak istiyordu. Ama nedense kendisi kısa kesip hemen kapatıyor telefonu. Bir an şaşkın kalıyor. Tiyatroya gitmiş. Bunu ben uydurdum. Fakat intihara göre tasarlanmış bir roman. Tiyatroya gidişle bitirilemez ki. Yeniden çalışma masası başına dönüyor. İncelemenin dağınık kağıtlarını gelişigüzel karıştırıyor. İşte bu sayfalar yeni yazılmış olmalı. Aç gözlülükle yutuyor satırları. Toplum bilincinin orada kal dediği, bütün yüküyle önüne gerilip orada durmaya, orada tutmaya azmettiği basamakta dikilip durmak. İnsan aklı ve duygusu bir üst basamağa çıkmaya en hazır bulunduğu anda. Onda katlanılması güç, hatta olanaksız bir tutukluluk durumu yaratır. İnsan oğluna uygulanabilecek işkencelerin en ağırı. Çoktan aşılmış olması gereken basamaklara yeniden dönmeyi başarabilmemizin, kalabalıktan kopmama güdüsünden, toplum bilinciyle uyum sağlamaya yatkınlıktan başka anlamı yoktur. Bu yatkınlık gerçek ilerleyişin önündeki en ciddi tuzaktır. Yeni romanını tasarlarken Aysel'in bu incelemesinden haberi yoktu. Tıpkı Aysel'in de roman tasarısından haberi bulunmayışı gibi. Akıllarını aynı zaman parçasında kurcalamış aynı düşünce, ikisini de hem sevindirmiş hem de açıkçası ürkütmüştü. Sevindirmişti çünkü ikinci bir kişiyi ilgilendiren bir durum, yüzü henüz görünmese de olgu niteliği kazanıyordu. Ürkütmüştü çünkü olgu sonuçta şimdiye dek kaçılabilmiş fare deliklerinin tıkanmasını buyuruyordu. İnsan aklı ve duygusu bir üst basamağa çıkmaya en hazır bulunduğu anda, toplum bilincinin orada kal dediği basamakta dikilip durmak. Dört bir yandan bağırışılıyor. Asıl olan yaşamaktır. Asıl olan yaşamaktır. Tutukluluksa da değilse de bütün delikleri açınız. Bütün fare deliklerini. Hava, hava. Yarın af çıkacaktır. Hangi suçun affı? Az önce okuduğu satırları yazan kadın daha yakın zamana dek fakat cancağızım. Toplum bilinci dediğimiz bilinçten hepimiz sorumluyuz diyordu. Ansızın duruyor. Sayfalardan birinin altına tükenmez de yazmış. Yine büyük harflerle. Yenins. Birkaç kez yazmış bu adı böyle. Tam bir sayıklama. Yenins'le tanıştım. Keşke sen de tanışabilsen. Hiç batmayan güneşli günler yaşıyorum. Gönderdiği kartlardan birinde böyle diyordu. Manç'ın bir karta basılmış beyazlar içindeki kadın resmi arkasında. Kalkıyor, pencerenin önüne gidiyor. Camı açıyor. Islak bir gece. Zifir karanlık gökyüzüne bakıyor. Orada Yenins'e bir yüz bulmaya çalışıyor ama yok. Ona herhangi bir yüz veremiyor. Bir ses, bir renk, bir biçim, hiçbiri yok. Yenins kim Aysel? Yanıt da yok. Sessiz ve karanlık gece. Aysel'siz ve Yenins'siz gece. Sanki biri olsaydı öteki de mutlak olurdu. Şimdi boşluk. Kendini açık pencereden karanlığın boşluğuna bıraktı. O boşlukta yüzüyor. Ne gövdenin ağırlığı, ne bir duygu, ne en küçük düşünce, ne geçmiş, ne gelecek. Boşlukta boşluk. Özgürlük bu mu? Bir araba sesi. Bu sesle nemli soğuk havanın iliklerine dek işlediğini duyumsuyor. Yüzüne iri yumuşak kar tanecikleri çarpıyor. Ürperip camı hemen kapatıyor. Sobayı yaksam, odayı ısıtsam. Yere çakıldığımda duyacağım acı ne olurdu acaba? Ne kadar sürerdi? İnsanlar büyük şeyleri seviyor. Bu küçük korkular onları hiç ilgilendirmez. İntihar etmekten korkuyorum çünkü büyük olmaktan korkuyorum. İmza Nikolay Stavrogin Dostoyevski. Stavrogin'e ölüm, yazarına hayat. İşte odunlar, eski gazeteler ve kibrit. Oracıktaki koltuğa çöküyor, gözünü alevlere dikiyor. Böyle bir havada sıcak bir eve dönmekten herkes hoşlanır. Doçent Üner gecenin saat 11 sularında yanına alevi de almış olarak çıka geliyor. Yazar o sırada Aysel'in masada yarım kalmış incelemesini bir kez daha didiklemekte, çekmecelerini karıştırmakta, ortadan yok oluşa hala daha ölümlü bir anlam yükleyebileceği ipuçları peşinde koşmaktaydı. Kapı çalınınca kendini güçlü ve birbirine karşıt duygular içinde bulmuştu. Tam anlamıyla suçüstü yakalanmıştık. Utanç, yiğitleniş ve sevinç. Yokluğunda birinin kağıtlarını, çekmecelerini karıştırmak. Ama onu bulmak için nerede olduğunu da bilmem gerek. Yapmaya bir türlü yüreklenemediğim. Yere çakıldığında insanın duyacağı acı ne olurdu acaba? Uzun mu sürer? Sonsuz özgürlük diye bir şey yok. Sonsuz özgürlük boşluktur. Direndim, yaşıyorum. İşte geldiler. Sığınış, kaçış, kurtuluş. Kurtuluş uzlaşmadır. Bakışlarını kendinden hemen yeni gelenlere çevirmişti. Hocasının adına düzenlenmiş bir törene gitmeyişi, bu saate dek de ortalarda görünmeyişi, Alev'e yakında öleceğini bile unutturmuşa benziyor. Ayrıca Üner de ölüm düşüncesini ondan ve kuşkusuz kendisinden uzaklaştırabilmek için Aysel'in hala daha ortalarda görünmeyişine akla gelebilecek en kötü anlamları yakıştırmaya çalışmış. Yazarın yüzünde buruk bir anlam. Bizden uzaklaşan nereye giderse gitsin. Üner'le Alev buraya gelmeden önce birkaç hastane, polis karakolu falan da dolaşmışlar. Alev, ister misiniz bu yaşta bir de tutuklamış olsunlar onu? Emniyete falan götürmüş olsunlar diyor oturur oturmaz. Bu olasılık Üner'e galiba hafif görünüyor. Onda hiç alışık olunmayan trajik bir tutum gösteriyor. Benim aklıma çok daha kötü şeyler geliyor. Aa, büyütüyorsun Üner. Alev'in yüzündeki bütün kötümserlik izlerinin silinmiş bulunması olağanüstü bir şey. Yazarın dikkatini şimdi en çok bu çekiyor. Daha önce hayatına girmiş birkaç erkek, Üner'le süreklilik kazanan ilişkisi, onu evde kalmış mutsuz kız görüntüsünden kurtarmaya yetmemişti. Ama hastalık, ölüm korkusu ardından sökün eden bir kişinin, artık şu an salt Aysel'in durumuna değin sorularla dolu bu gece, sanki Alev'i yaşamı güler yüzle yüklenmeye hazır kılmaktı. İşte, bir elini Üner'in eli üstüne koyuyor, usul usul okşuyor bu eli. Sakin ol, bak göreceksin. Az sonra karla kaplı bir deniz kıyısında, hem de gece vakti hiç yürüdünüz mü çocuklar diye çıka gelecek Aysel Hoca. Her yanından ışıklar saçarak. Öyle ya, genelde kaldırım olur, kar olmaz. Kar olur, deniz olmaz. Ne budalaca bir iyimserlik. O da farkında bunun. Yine de gülümsüyor. Ya da belki gece vakti yanlarında ne iş olduğunu sonradan kendi kendine bin kez soracağı, yine de yinelenmiş yanlışlar dosyasına sokmakta hiç acele etmeyeceği bazı gençlere takılmıştır. Bu çocuklar onu dumandan göz gözü görmez bir kahveye falan götürmüşlerdir. Yolda önünü kesip de biraz konuşabilir miyiz hocam dedilerse dayanamaz. Üçü de gülüyor. Yazarın gözünde Aysel'in tartışmadan pembeleşmiş, yeni bir dirilik kazanmış yüzü canlanıyor. Az önce ölümlerden ölüm biçen kendisi değilmiş gibi onu şimdi kesinlikle o dumanlı kahvede varsayıyor. Hem de yanını yöresini çok süsleyerek. Başının üstündeki hoparlörden düzen dışı Bob Geldof karşısındaki televizyon ekranında düzen içinden de düzen içi kimin bu nehirler, bu dağlar programı. Önlerinde boyalı bayat çaylar. Ortalıkta ama hocam nasıl olur da sivil toplumu bir alternatif diye savunabilirler haykırışları. Aysel'in o curcuna da onlara ciddi ciddi dert anlatmaya çalışması. İşte aşamadığı tek tutucu yanı bu saf çocuk halleri onun. Bu yanı hep öyle kalsın. Niye? Çünkü arada sırada da karşınızdakinin budalalığı gerekli size. Kendi üstünlüğünüzü algılamazsanız. Silkiniyor. Nedense biraz da yüksek sesli gülüyor. Zorla da olsa Aysel deyince kederi aşamayan tek kişi Üner. O da gülmekti. Ama hep kötü sonuç peşinde. Öyleyse bile öğrencileriyle artık yalnızca sokaklarda, kahvelerde buluşabilmek bir öğreti için ne kadar acı. Kim bilir? Yazarın içinden yeni bir titreyiş geçiyor. Bu kim bilir ardında onlar gelmeden önce benim Aysel'e yakıştırdığım tümen tümen ölüm biçimi gizli. Soba gürül gürül yanıyor. Odada mis gibi kahve kokusu. Dışarıda lapa lapa kar. Üçü de fincanlarına kahve dolduruyor. Alev'in evinden bir şişeli güzel konyak getirmişler. Aysel'in yuvarlak kadehlerinde konyaklarını yudumluyorlar. Üner, bir de Ömer Bey'i arasa mıydık? Telefon edip sorsak. Alev, bu havada oraya uçarak gidecek değil ya. Hem de ne diye şimdi onları boşu boşuna? Yazar, siz gelmeden az önce Engin aramıştı. Alev, demeyin, ne söyledi? Yazar, hiç öyle. Bir hatır sormak falan herhalde. Alev, divanın yastıklarından birini daha çekiyor arkasına. Rahatça gömülüyor oraya. Bu yaz hocayla buluşmuşlar. Ne kadar değişik, güzel bir dostluk onlarınki. Nasıl desem, coşkun, kalın çizgilerle başlayıp da zamanla incelen. Hani sanki özenle örülmüş emek işi bir... Daha sürdürecekken cayıyor. Onlara Engin henüz öğrencisiyken hocamın bir otel odasında geçirdiği geceyi anlatsam mı? ülkedeki kimlik aranışından tarihi yapma konusunda kişilerin kendileriyle ne oranda yüzleşip yüzleşmediklerinden konuşuyorduk da. Öyle çok duyarlı bir anında değinmişti o geceye yıllar sonra. Ama ben onun anlattığı gibi anlatamam ki şimdi. Bu hesaplaşmanın anlamını tam olarak yansıtamam, bozarım. Zaman geçti. O türden dikkat ve duyarlılıklar çok eskidi. Yılan gömleği değiştirir gibi ölmeye yattım. Söylediği böyle bir şeydi. Ne tuhaf. İçimde ilk kez bunu bir başkasından söz açar gibi söylediği duygusu var. Başta kendisi. Artık kişisel düşünce ve duygularımızı hiç aktarmıyoruz karşımızdakine. Paylaşmak. Yük olmakla eş anlamlı sanki. Ya da belki ortalama duyguların, ortalama insanları olup çıkmamızdan. Karşımızdaki yazardan bir yazar dünyası algılayamıyorsam. Oysa yazdıklarında algılıyorum. Yaşarken. Hayır. Yazar göz ucuyla onu süzüyor. Alev gerçekten çok hoş bu gece. İç didişmeleri bitmiş gibi. Rol yapıyorsa da iyi yapıyor. Fakat bu teslim oluş nasıl hoş kılabilir insanı? Meleksi bir yüz, yumuşamış bakışlar, sorguları eksik. Bu gece çevresine yaydığı dinginliği hoş bulmam ne kadar kötü. Aysel'i bile yeterince merak etmiyoruz. Biri bizim yerimize bir şey yapsın istiyoruz. Hepsi bu. Tedirginlikle kımıldanıyor oturduğu yerde. Üner Konya'dan büyük bir yudum alıyor. O da göz ucuyla yazarı süzüyor. Bu dostumuz da zaten pek konuşkan değildir. Büsbütün dut yemiş bülbül kesildi bu gece. Haydi canım Üner. Alev'in öleceğini, hocanın başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini gerçekten inansan. Adamcağızın can sıkıcı suskunluğunu kendine sorun edinemezdim. Alev iyileşecek. Hoca da neredeyse çıkıp gelecek ve hayat eskisi gibi akıp gidecek. Yeni bir araştırma yapacağım ve yine bu olanaklarla işte bu kadar diyeceğim, diyeceğiz. Herkese neşe ve umut saçma ödevimi yerine getireceğim. Ama gülmemek de olanaksız işte. Yazarımız hocamıza aşık ve kendinden utanan bir aşk bu. Kıskanç yaşlı aşkı. Oysa bütün yazdıkları mülkiyete karşı duran sayfalarla dolu. Öyleyken bağlandığı kadına bir mülkiyet duygusuyla. Engin'in telefonuna bile sinirlenerek, örtbas ederek onun ne dediğini. Bu kuşak zaten yaşı da bir sorun yapıp çıkar. Aysel Hoca başka türlü mü sanki? Ömrü boyu kendini aşmaya çalıştı. Kendini aşan aydınların bulunmadığı bir yerde aşmaya çalışanlar idolümüz olup çıkıyor. Bu yetinirlik. Onları seviyorum. Hocayı da, yazarı da, Alevi de, Alev. O olmazsa ben ne yapacağım? Kılı kırk yaran yeni bir meraklı kuş daha nereden bulacağım? Yeniden. Seni bencil kerata seni. Kayıptan anladığın kendi kayıpların öyle mi? Yaşlılıkta elden ayaktan düşünce sırtını Alev'e dayayacaktın ne güzel. Yalan. Şu ana dek böyle bir beklentim yoktu. Konya'dan büyük bir yudum daha alıyor. Gerçekte yalnızlığı yaşamayı bildiğini biliyor. Bilgileri içinde kendine güvenini pekiştiren tek bilgi de bu. Ayrımında bile olmadan omuzları dikeliyor. İç sesinde neşeli tınılar. Aşka saygı duyalım. Yazar dostumuzu biraz konuşturup avunduralım. Biliyor musun üstadım? 3-5 yıl önce Engin'le Kopenhag'da buluşmuştuk. Engin ne kadar yakışıklı, kıvılcımlı bir delikanlıydı öğrenciliğinde bilemezsiniz. Dışı açıktı, ataktı. Baktım, içine kapalı biri olmuş. Ya da yıllar sonra o ilk karşılaşmada bana öyle geldi. Kolay değil tabii yaşadıkları. Yine de yılların insanları durultması. Ama asıl söylemek istediğim, bizim sınıfta bir Cemal vardı. Alev tanır. Geldiğinde bu Cemal üstüne hocayı konuşturmalı ya. Biz ona Ajan Cemal derdik. Hayatın rastlantıları hiç eksik değil. Bu Ajan Cemal. Alev kaş çatmadan yumuşak bir ses tonuyla karşı durup onun sözünü kesiyor. Hiç sevmem böyle yakıştırmaları. Zavallı bir oğlandı o. Dur ama kesme. Size asıl söylemek istediğim üstadım, bütün pisliklerini bile bile biz orada o gurbet ellerinde bu adama acıdık. İnsan ruhuyla ilgilenen biri olarak bu işe ne dersiniz siz? Yazar biraz şaşkın bakıyor. Bunu yeni öğretiler insandaki acıma duygusunun olumsuzlaştığı için mi soruyorsunuz? Sanki tedirginsin. Bu kez Üner şaşıyor. Öğretiler. Bu soruyu böyle bir baskı altında kalarak sorup sormadığımı gerçekten bilmiyorum. Aslında ben neyse ne de Engin. Neyse geçelim. Sahiden güzel bir konyakmış bu. Yazar. Geçenlerde Fransız bir ressam dostum bana bir şişe Armanlang getirdi. Henry Faget kavundan. Hem de Horst'a gibi bir şişe. Üner, aşk olsun. Böyle iyi dinlenmiş içkileri kendi kendiniz içiyorsunuz demek. Bize haber bile vermiyorsunuz. Yazar her zaman dudağının ucunda hazır bekleyen utangaç gülümseyişiyle gülümsüyor. Şişe hala öylece duruyor canım, sizleri bekliyor. Zaten çalışırken evde içki şişelerini unutmak zorundayım. Alev yastıkların arasından usulca toparlanıyor. Sahi, yeni bir roman yazıyorsunuz galiba. Gerçi yazarlara bitmemiş bir çalışma üstüne soru sormak bana saygısızlık gibi gelir ama. Yazar büsbütün utangaçlaşıyor. Oysa bizler, ah bir soran olsa diye dört gözle bekleriz. Ya da ben, kahkahalar. Ya da ben öyleyim herhalde. Bu çalışma bir sanatçının geçmişinde yalnızca hayata bağlılığı, coşku ve direnişi terennüm etmiş bulunan bir sanatçının intihar tasarımı üzerine. Düşünsel birikimin yeterli bulunmadığı bir yerde, düşünsel faaliyet olarak intiharda askıda kalmaz mı? İzlek ardında iş sürerken, inan Alev, kendi gözümde kendim çok gülünç durumlara düşüyorum. Üner bir elini alnına vuruyor. Hay Allah, ne oldu Aysel Hoca ile sözleştiniz mi yoksa? Çünkü o da bildiğiniz gibi... Bu da tuhaf ya da kaçınılmaz bir rastlantı işte. Engin'in Cemal dediğin o adamla rastlaşmasının kaçınılmazlığı gibi kaçınılmaz. Belki de artık birçok insan üst üste yaşanan bunalımlar sonucu herkesi bir yana koyup kendi kendisiyle yüzleşmek durumunda kaldı. Hayatın direttiği bir şey. Fakat bence henüz kimsede bu yüzleşmeyi dışa vurma gücü ve cesareti yok. Henüz kimileri için dini bir yana koysak bile başka türlü baskılar söz konusu. Her şeye karşın bilimsel bir incelemeci olarak Aysel'in yine de bütün dünyadaki düşünce ve hayat birikimiyle temellendiği bir yeri olmalı. Demek istediğim, bilim ille de yerel hayata bağlı kalmak zorunda değil. Ama roman, ne denli evrensel izlekler peşinde olursa olsun bağlı bulunduğu hayatı gözetmek zorunda. Düşünceli düşünceli kahvelerini, konyaklarını yudumluyorlar. Yazar, romanın kozmolojik olgusunu onlara nasıl anlatmalı? Romanı kurmak, en ince ayrıntılarına dek tasarlanmış bir dünya ile yola çıkmak demek.